Ayrım 45.
Sayfa 463. Kestirebildikleri kadarıyla sonunda yeniden nehrin ortasına varmış ve kayıklarını çıkıntı yapan kayalardan uzaklaştırmışlardı. Sonra kayıklarını yarım döndürerek bütün güçleriyle batı kıyısına sürdüler. Suya uzanmış çalıların gölgesi altında duraklayıp soluklandılar. Legolas küreğini bırakarak Lorien'den getirmiş olduğu yayını aldı. Sonra kıyıya sıçrayarak birkaç adım yukarıya tırmandı. Yayını gerip bir ok yerleştirdi. Döndü ve gözlerini nehrisindeki karanlığa dikti. Suyun karşı tarafından tiz çığlıklar duyuluyor ama hiçbir şey görülmüyordu. Tepesinde upuzun boyuyla durmuş, okunu atabileceği bir hedef arayarak karanlığı süzen elfe baktı Frodo. Legolas'ın koyu renk saçları, arkasındaki göğün siyah göllerinde pırıldayan keskin beyaz yıldızlarla taçlanmıştı. Derken güneyden kalkıp gelen büyük bulutlar, yıldızlı tarlalara kara öncülerini salarak yaklaştılar. Grubun üzerine ani bir korku çöktü. ''Elbereth Giltholiel'' diye bir iç çekip yukarı baktı Legolas. Aynı anda buluta benzeyen ama bulut olmayan çünkü çok daha hızlı hareket eden kara bir şekil yaklaşırken bütün ışıkları karartarak güneydeki siyahlıktan çıktı geldi ve hızla gruba doğru uçtu. Çok geçmeden gece içinde dipsiz kuyulardan daha kara, kocaman kanatlı bir yaratık olarak belirginleşti. Onu selamlayan haşin sesler yükseldi karşı kıyıdan. Frodo aniden her yanını bir ürpertinin kapladığını ve kalbinin sıkıştığını hissetti. Omzunda eski bir yaranın hatırası gibi öldürücü bir soğuk vardı. Saklanmak istercesine yere çömeldi. Birden Lorien'in büyük yayının şarkısı duyuldu. Tiz bir sesle fırladı ok elf yayından. Frodo yukarı baktı. Neredeyse tam tepesinde şöyle bir sarsıldı kanatlı şekil. Kaba, gaklar gibi bir çığlıkla havadan düşüp doğu kıyısının karanlığı içinde gözden kayboldu. Gökyüzü yeniden temizlenmişti. Uzakta küfreden ve feryat eden bir sürü sesin kargaşası duyuluyordu. Sonra sessizlik oldu. O gece doğudan artık ne bir ses ne bir ok geldi bir daha. Bir süre sonra Aragorn kayıkları akıntıya karşı geri döndürdü. Bir müddet su kenarını tarayarak gidip nihayet küçük sığ bir koy buldular. Burada suya yakın birkaç küçük ağaç yetişmişti. Gerilerinde ise dik kayalık bir yamaç yükseliyordu. Grup burada durup şafağı beklemeye karar verdi. O gece ilerlemeye çalışmak faydasızdı. Kamp kurmadılar. Ateş de yakmayıp birbirlerine yakın demirlenmiş kayıklarında büzüşüp yattılar. Galadriel'in yayına ve Legolas'ın eliyle gözüne şükürler olsun dedi Gimli. Lembas peksimetinden bir dilim atıştırırken. Karanlıkta muazzam bir atıştı dostum. Lakin ne vurduğunu kim bilebilir dedi Legolas. Ben bilemem dedi Gimli. Fakat gölgenin daha yakına gelememiş olmasına memnunum. Hiç mi hiç beğenmemiştim. Moria'daki gölgeye fazlasıyla benziyordu bence. Balrog'un gölgesine diye bitirdi sözlerini fısıltıyla. Balrog değildi dedi Frodo. Hala aynı ürpertiyle titreyerek. Bu daha soğuk bir şeydi. Galiba bir... Sonra duraksayıp sustu. Neydi sence diye sordu Boromir. Sanki Frodo'nun yüzünü görmeye çalışıyormuş gibi hevesle kayığından uzanarak. Sanırım hayır söyleyemeyeceğim diye cevap verdi Frodo. Her ne idiyse onun düşüşü düşmanlarımızı korkuttu. Öyle görünüyor dedi Aragorn. Yine de neredeler, kaç kişiler, şimdi ne yapacaklar bilemiyoruz. Bu geceyi hepimiz uykusuz geçirmeliyiz. Şimdi karanlık bizi gizliyor. Fakat günün ne göstereceğini kim bilebilir? Silahlarınızı el altında tutun. Sam sanki bir şey sayıyormuş gibi parmaklarını kılıcının kabzasına vurarak gökyüzüne bakıp duruyordu. Çok garip diye mırıldandı. Ay şairde de yaban ellerde de aynı ay. Ya da aynı olmalı. Ama ya yoldan çıktı ya da ben hesabımı şaşırdım. Bay Frodo siz de hatırlarsınız ki o ağaçtaki flette yattığımızda ay küçülüyordu. Dolunay geçeli bir hafta olmuştu hesabımca. Ama yola çıkalı dün bir hafta oldu. Yine ay tırnak ucu gibi yeniden çıkıverdi. Sanki elf ülkesinde hiç kalmamışız gibi. Ben orada en az 3 geceyi hatırlıyorum ve sanki başka geceleri de hatırlıyor gibiyim. Ama yemin edebilirim ki bir tam ay geçmemiştir. Neredeyse saatin orada işlemediğine inanacağım. Belki de öyledir dedi Frodo. O ülkede belki de başka yerlerde çoktan yetip gitmiş bir zamandaydık. Bana kalırsa ancak gümüş damarı bizi Anduin'e taşıyınca ölümlü topraklardan büyük denize akan zamana geri döndük. Ayrıca Karas Galaton'da ne yeni ne eski hiç ay gördüğümü hatırlamıyorum. Sadece gece yıldızlar, gündüz güneş vardı. Legolas kayığında kıpırdandı. Hayır, zaman hiç durmaz dedi. Lakin her şeydeki ve her yerdeki değişim ve gelişim bir değildir. Elfler için dünya döner ama hem çok hızlı hem de çok yavaş döner. Hızlıdır çünkü bütün öbür şeyler yanlarından çabucak geçip giderken kendileri çok az değişirler. Bu keder verir onlara. Yavaştır çünkü kaçıp giden yılları saymazlar, kendileri için saymazlar. Geçen mevsimler uzun, çok uzun bir nehirde durmadan tekrarlanan dalgacıklardır. Yine de güneş altındaki her şey nihayetinde bir sona doğru yıpranır. Ama bu yıpranma Lorien'de çok yavaş dedi Frodo. Hanımın gücü var o topraklarda. Galadriel'in elf yüzüğünü kullandığı Karas Galadhon'da saatler ne kadar kısa gibi görünse de çok dolu. Bu Lorien'in dışında söylenmemeli bana bile dedi Aragorn. Bu konuda bir daha konuşma. Fakat doğrusu bu Sam. O ülkede hesabını şaşırmışsın. Orada zaman elfler gibi bizim de çabucak yanımızdan geçip gitti. Biz orada oyalanırken eski ay geçti. Yeni ay büyüyüp küçüldü dışarıdaki dünyada. Ve dün akşam yeni bir ay doğdu yine. Kış bitmek üzere artık. Zaman umudu kıt bir bahara doğru akıyor. Gece sessiz geçti. Suyun öte yanında ne bir ses ne bir çığlık duyuldu bir daha. Kayıklarında birbirlerine sokulmuş yolcular havanın değiştiğini hissettiler. Hava güneyden ve uzak denizlerden yüzüp gelen kocaman nemli bulutlar altında ısınıp durgunlaştı. Nehrin kayaların üzerinden açtığı ivinti yerinin sesi adeta daha bir yükselmiş ve yakınlaşmıştı. Üzerlerindeki ağaçların minik dallarından çiğ damlamaya başladı. Gün doğduğunda etraflarındaki dünyanın hali yumuşamış ve mahzunlaşmıştı. Şafak yavaş yavaş yaygın ve gölgesiz soluk bir ışığa döndü. Nehrin üzerinde pus vardı. Beyaz bir sis kıyıyı sarmalıyor, diğer kıyı görülmüyordu. Sise hiç tahammül edemem dedi Sam. Ama bu uğurlu bir sise benziyor. Artık belki o lanet olası gul yabaniler bizi görmeden gidebiliriz. Belki dedi Aragorn. Lakin sis bir zaman sonra kalkmazsa yolu bulmak zor olacak. Ve eğer San Gebir'i aşıp Emin Mu ile varacaksak o patikayı bulmak zorundayız. Neden ivinti yerini geçmek veya nehirden devam etmek zorunda olduğumuzu anlayamıyorum dedi Boromir. Eğer Emin Muil önümüzdeyse bu fındık kabuklarını bırakıp en sağanağına varıncaya kadar batıya ve güneye doğru gider, oradan da ülkeme geçebiliriz. Minas Tirith'e gidiyorsak dediğin gibi olur dedi Aragorn. Ama buna henüz karar verilmedi ve böyle bir yol göründüğünden daha tehlikeli çıkabilir. En sağanağı vadisi düz ve bataklıktır. Siz orada yaya ve yüklü olanlar için ölümcül bir tehlike arz eder. Ben mecbur kalıncaya kadar kayıkları terk etmeme taraftarıyım. En azından nehirde yolu kaybetme korkusu yok. Ama doğu kıyısını düşman tutuyor diye karşı çıktı Boromir. Ve Argonaut kapılarından geçip kazasız belasız kur kayaya varsanız bile sonra ne yapacaksınız? Şelalelerden atlayıp bataklıklara mı düşeceksiniz? Hayır diye cevap verdi Aragorn. Kayıklarımızı kadim yoldan Rauros eteğine taşıyacağız ve orada tekrar suya ineceğiz diyelim. Kuzey basamaklarını ve Büyük Krallar devrinde yapılmış olan Amon Hen'in üzerindeki tahtı biliyor musun Boromir? Yoksa bilmezlikten mi geliyorsun? Ben en azından önümdeki yolu seçmeden önce o yüksek yerde bir kez daha oturmak isterim. Orada belki bize yol gösterecek bir işaret buluruz. Boromir uzun süre bu seçimi karşı koydu. Fakat Frodo'nun Aragorn'u nereye giderse gitsin izleyeceği kesinleşince pes etti. Arkadaşlarını ihtiyaç anında terk etmek Minas Tirithli insanların adeti değildir dedi. Ve eğer Kurkaya'ya ulaşabilirseniz benim gücüme ihtiyacınız olacak. O yüksek adaya kadar giderim ama daha ileriye değil. Eğer yaptığım yardımlar bana bir yol arkadaşı bile kazandıramamışsa gerekirse tek başıma yurduma dönerim oradan. Gün artık ilerliyordu ve sis biraz kalkmıştı. Diğerleri kayıklarda beklerken Aragorn ile Legolas'ın hemen kıyı boyunca ilerlemelerine karar verildi. Aragorn hem kayıklarını hem de eşyalarını ivinti yerinin gerisindeki daha düzgün sulara taşıyabilecekleri bir yol bulmayı umuyordu. Elflerin kayıkları batmayabilir belki dedi ama bu bizim San Gebir'den sağ salim çıkacağımız anlamına gelmez. Bunu daha kimse başaramadı. Bu bölgede Gondorlu insanlar hiçbir yol yapmamıştır. Çünkü en muhteşem günlerinde bile toprakları Anduin'de Emin Muil'den ileriye uzanmazdı. Ama batı kıyısında bir yerlerde bir nakliyat yolu vardır. Tabii eğer bulabilirsem. Hala duruyor olmalı. Çünkü daha birkaç yıl öncesine Mordorlu orkların buralarda çoğalmasına dek hafif kayıklarla yaban ellerden Osgiliath'a yolculuk yapılırdı. Ben doğdum doğalı kuzeyden çok az kayık geldi. Orklar da doğu kıyısında fırsat kollayarak gezinip dururlar dedi Boromir. Eğer ileri giderseniz bir yol bulsanız bile her milde tehlike artacak. Tehlike güneye giden bütün yollarda var diye cevap verdi Aragorn. Bizi bir gün bekleyin. Eğer bu süre içerisinde geri dönmezsek bilin ki başımıza bir felaket gelmiştir. O zaman kendinize yeni bir lider seçip elinizden geldiğince onu izlersiniz. Ezik bir yürekle seyretti Frodo. Aragorn ile Legolas'ın nehir kıyısındaki dik yamaca tırmanıp sis içinde yok oluşlarını. Fakat korkuları yersiz çıktı. Sadece 2-3 saat sonra daha öğlen bile olmadan kaşiflerin gölgeli şekilleri belirdi tekrar. Her şey yolunda dedi Aragorn yamaçtan aşağı inerken. Bir keçi yolu var ve hala kullanılabilir durumda. Bir iskeleye iniyor. Pek uzakta değil. İvinti yerinin başlangıcı buradan sadece yarım mil aşağıda. Çalanlar da bir mili biraz aşar. Oradan kısa bir mesafe sonra ırmak hızlı akmakla birlikte yeniden durulup düzeliyor. İşin en zor kısmı kayıklarımızı ve eşyalarımızı o eski nakliyat yoluna çıkarmak olacak. Yolu bulduk ama burada su kıyısından 200-250 metre kadar içeride bir kayalığın dibinde korunaklı bir yerden gidiyor. Kuzeydeki iskelenin nerede olduğunu bulamadık. Eğer hala ayaktaysa dün gece geçmiş olmalıyız. Akıntıya karşı saatlerce kürek çekip yine de siste iskeleyi görmeden geçebiliriz. Korkarım nehirden burada ayrılıp elimizden geldiğince nakliyat yolunu tutmamız gerekecek. Bu o kadar kolay değil. Hepimiz insan olsaydık bile kolay olmazdı dedi Boromir. Yine de bu halimizle elimizden geleni yapmaya çalışacağız dedi Aragorn. Evet öyle dedi Gimli. Zor yollarda insanlar ayaklarını sürmeye başlar da sırtındaki yük boyunun iki misli olsa bile bir cüce yoluna devam eder efendi Boromir. İş gerçekten de zorlu çıktı. Yine de sonunda başardılar. Eşyalar kayıktan boşaltılarak nehir kıyısındaki yamacın düzlük tepesine çıkarıldı. Sonra kayıklar sudan çekilip yukarı taşındı. Kayıklar tahmin ettiklerinden çok çok daha hafifti. Elf ülkesinde yetişen hangi ağacın kerestesinden yapıldıklarını Legolas bile bilmiyordu. Ama tahtası hem çok sert hem de garip bir biçimde tüy gibiydi. Düzlükte Merry ile Pippin kendi kayıklarını rahatlıkla taşıyabiliyorlardı. Bununla beraber kayıkları kaldırıp grubun önündeki araziden çekmek için iki insanın gücü gerekmişti. Arazi nehirden yukarı doğru tırmanıyordu. Karman çorman kurşuni kireç taşı kayalarıyla kaplı, yabani otlar ve çalıların örtüp gizlediği çukurlarla dolu viran bir yerdi. Böğürtlen çalıları, dimdik minik vadiler ve orada burada iç kısımlardaki daha yüksek yerlerden damla damla gelen sularla beslenen bataklıklı su birikintileri vardı. Boromir ile Aragorn kayıkları birer birer taşırken diğerleri eşyalarla kanter içinde onların arkasından ilerlediler. Sonunda her şey taşındı ve nakliyat yoluna kondu. Ondan sonra yayılmış fundalıklar ve yuvarlanmış bir sürü taş dışında pek engelle karşılaşmadan hep birlikte yürüdüler. Sis hala heyelanlı kayalık duvar üzerinde perde perde asılı duruyordu. Sol taraflarında nehir pus altındaydı. Nehrin keskin kayalıklar ve San Gebir'in taştan dişleri üzerinde köpürerek hızla aktığını duyuyor ama göremiyorlardı. Her şeyi sağ salim güneydeki iskeleyi taşıyıncaya kadar iki kere bu yolu gidip geldiler. Burada nakliyat yolu su kenarına dönerek yavaşça minik bir su birikintisinin sığ kıyısına doğru inmekteydi. Birikintinin yatağı insan eliyle değil de San Gebir'den gelip suya doğru fırlamış alçak bir kaya çıkıntısına çarparak anafor yapan sular tarafından nehir kıyısına oyulmuşa benziyordu. Bunun gerisinde nehrin kıyısı dik gri bir uçurum olarak yükseliyordu ve yayalar için buradan öteye geçit yoktu. Kısa akşamüstü saatleri geçmişti bile. Kasvetli, bulutlu bir alacakaranlık çökmekteydi. Suyun kenarında oturup pus içinde gizlenmiş olan İvinti yerinin karışık çığıltısını dinlediler. Yorgun ve uykuluydular. Gönülleri de ölmekte olan gün gibi kasvetliydi. ''Evet, işte geldik ve burada bir gece daha geçirmek zorundayız.'' dedi Boromir. ''Uykuya ihtiyacımız var. Aragorn, Argonaut kapılarını gece geçmeyi düşünüyorsa bile kuşkusuz metanetli cücemiz hariç hepimiz çok yorgunuz.'' Gimli cevap vermedi. Oturduğu yerde başı düşüyordu. Şimdi dinlenebildiğimiz kadar dinlenelim dedi Aragorn. Yarın tekrar gündüz vakti yolculuk yapacağız. Tabii eğer su bir daha değişip bizi arkadan vurmazsa. Doğu kıyısındaki gözlere yakalanmadan sıyrılıp kurtulmayı umabiliriz. Lakin bu gece ikişer ikişer nöbet tutmalıyız sırayla. 3 saat uyku, 1 saat nöbet. O gece tam vaktinden 1 saat önce atıştıran kısa bir yağmurdan daha kötü bir şey olmadı. Etraf iyice aydınlanır aydınlanmaz yola koyuldular. Daha o vakitten sis incelmeye başlamıştı. Batı tarafına yakın gidiyorlar, gitgide yükselen alçak uçurumların, ayakları acelece nehire dalmış gölgeli duvarların karanlık şekillerini görüyorlardı. Sabah ilerleyince bulutlar alçaldı ve yağmur şiddetle yağmaya başladı. İçleri su dolmasın diye kayıkların deri örtülerini kapattılar ve suyla sürüklenmeye devam ettiler. Dökülen gri perdeden önlerinde veya etraflarında çok az şey görünüyordu. Fakat yağmur çok uzun sürmedi. Yavaş yavaş üzerlerindeki gökyüzü aydınlandı. Derken bulutlar aniden parçalandı. Bulutların sürüklenen saçakları kuzeye doğru nehir üzerinden uzayıp gitti. Sis ve pus dağılmıştı. Yolcuların önünde çıkıntılar ve dar yarıklar arasına birkaç biçimsiz ağacın tutunmuş olduğu iri iri kayalarla kaplı geniş ve derin bir dere yatağı uzanıyordu. Kanal daraldı, nehir hızlandı. Artık önlerinde neyle karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, kolay kolay ne durabilecek ne de dönebilecek kadar hızlı gidiyorlardı. Üzerlerinde bir şerit soluk mavi gökyüzü, etraflarında gölgeli nehir, önlerinde siyah, güneşi kapatan ve kesintisiz uzanan Emin Muil tepeleri vardı. Frodo ileri doğru bakınca iki kocaman kayanın yaklaşmakta olduğunu gördü. Taştan iki büyük kuleye veya sütuna benziyorlardı. Akarsuyun her iki yanında dik ve meşhum yükselmekteydiler. Aralarından geçen dar bir yarık belirdi ve nehir kayıkları oraya doğru sürükledi. ''İşte Argonat, kralların sütunları!'' diye bağırdı Aragorn. ''Birazdan onları geçeceğiz. Kayıkları bir hizada ve mümkün olduğu kadar aralıklı tutun. Akıntının ortasında kalın.'' Frodo hızla yaklaştıkça büyük sütunlar onu karşılarcasına kuleler gibi yükseldi. Dev gibi gelmişlerdi ona. Sessiz fakat tehditkar, iri kurşuni silüetler. Sonra sütunların gerçekten de elle biçimlendirilmiş olduğunu gördü. Eskinin hüneri ve gücü bunlar üzerinde çalışmıştı ve üzerlerine yontulmuş olan o fevkalade suretleri unutulmuş yılların güneşlerine, yağmurlarına rağmen bugüne kadar getirmişti sütunlar. Derin sulara oturtulmuş kocaman kaidelerin üzerinde taştan iki ulu kral duruyor, bulanık gözlerle yarık alınla hala kuzeye doğru kaşlarını çatıyorlardı. Her ikisinin de sol eli ayağları dışarı bakacak şekilde uyarıda bulunurcasına havadaydı. Sağ ellerinde birer balta, başlarında ufalanmaya başlamış birer miğfer ve taç vardı. Hala büyük bir güç ve heybet taşıyordu çok önceleri yok olmuş krallığın bu sessiz bekçileri. Frodo'nun üzerine korku sindi. Kayık yaklaştıkça bakmaya cesaret edemeyerek gözlerini kapatıp iyice büzüştü. Kayıklar Numenor'un nöbetçilerinin ebedi gölgeleri altından zayıf ve gelip geçici minik birer yaprak gibi hızla geçerken Boromir bile başını eğdi. Kapıların karanlık dar boğazına böylece girdiler. Her iki yanda dehşetengiz sarp kayalık duvarlar tahmin edilemeyecek yüksekliklere doğru dimdik yükselmekteydi. Karanlık gökyüzü çok uzaktaydı. Siyah sular gürlüyor, yankılanıyor, üzerlerinde rüzgar çığlıklar atıyordu. Dizleri üzerinde büzüşmüş olan Frodo önünde Sam'in mırıldanıp homurdandığını duydu. Ne yer yahu, ne korkunç bir yer. Ah şu kayıktan bir çıksam, bir daha nehir şöyle dursun, su birikintilerine bile sokmam ayaklarımı. Korkmayın dedi garip bir ses arkasından. Frodo dönünce yol gezeri gördü. Ama gördüğü yine de yol gezer değildi. Çünkü yıpranmış kolcuğu yoktu artık orada. Kayığın kıçında mağrur ve dik Aragorn oğlu Aragorn oturmuş, kayığı hünerli kürek darbeleriyle idare etmekteydi. Geriye düşmüş kukuletasının altından çıkan kara saçları rüzgarda dalgalanıyordu. Gözlerinde bir ışık vardı. Sürgünden kendi ülkesine dönen bir kral. Korkmayın dedi. Nicedir arzu ediyordum atalarım Isildur ile Anarion'un suretlerine bakabilmeyi. Elendil'in varisi. Isildur'un oğlu Valandil'in hanedanından Arathorn'un oğlu Elftaş'ı Elessar'ın onların gölgeleri altında hiçbir şeyden korkması gerekmez. Sonra gözlerinin feri söndü ve kendi kendine konuştu. Gandalf da burada olabilseydi keşke. Gönlüm nasıl da Minas Arnor'u ve kendi şehrimin surlarını özlüyor. Lakin nereye gideceğim? Dar boğaz uzun ve karanlıktı. Rüzgarın, hızla akan suyun ve yankılanan kayaların sesiyle doluydu. Biraz batıya doğru kıvrıldığından ilk başlarda ilerisi karanlık duruyordu. Fakat kısa bir süre sonra Frodo önünde gitgide büyüyen yüksek bir ışık aralığı gördü. Hızla yaklaştı aralık ve kayalıklar bir anda buradan dışarı engin berrak bir ışığa uğradılar. Öğleni çoktan devirmiş olan güneş rüzgarlı bir gökyüzünde parlıyordu. Gücü nihayet tükenen sular uzun oval biçimli bir göl halinde yayılmıştı. Soluk Nen Hithoel'di bu. Çevresini kapatan yamaçları ağaçlık fakat başları kel, dik kurşuni dağlar gün ışığında soğuk soğuk yanıp sönmekteydi. En güney ucunda üç sivri tepe yükseliyordu. Ortadaki sanki diğerlerinden biraz daha önde ve ayrıydı. Nehrin soluk titrek kollarla iki yanından aktığı bir ada. Rüzgarda çok ötelerden duyulan gök gürültüsü sesi gibi uzak ama derin, gümbürtülü bir ses vardı. Tol Brandir'e bakın dedi Aragorn güneydeki yüksek zirveyi göstererek. Sol tarafta Amon Lav, sağ tarafta Amon Hen. Duyma ve görme tepeleri duruyor. Büyük krallar zamanında bunların üzerinde tahtlar varmış ve buralara gözcüler konurmuş. Fakat Tol Brandir'e hiçbir insanın veya hayvanın ayak basmamış olduğu söylenir. Gecenin gölgesi düşmeden onlara varmış olacağız. Rauros'un susmayan sesinin bizi çağırdığını duyuyorum. Grup artık kayıklarını gölün ortasından güneye doğru sürüp giden akıntıya bırakarak bir süre dinlendi. Biraz bir şeyler yediler. Sonra küreklerini alarak tekrar hızlandılar. Batıdaki tepelerin yamaçları gölge içinde kaldı. Güneş toz toparlak olup kızardı. Üç sivri tepe alacakaranlıkta kara kara büyüdü önlerinde. Rauros koca bir sesle kükrüyordu. Yolcular sonunda tepelerin gölgesi altına girdiklerinde akan suların üzerine gece düşmüştü bile. Yolculuklarının 10. günü de bitmişti. Yaban ellerin geride bırakmışlardı. Şimdi doğu yoluyla batı yolu arasında bir seçim yapmadan yolculuğa devam edemezlerdi. Maceralarının son bölümü önlerindeydi artık.